Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni bir Ankara rüzgarımızda ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızdayım sevgili Ahval dinleyicileri. Türkiye iç siyasetini, dış politikadaki gelişmeleri ve ekonomideki son güncel olayları değerlendireceğiz birlikte. Olaylarla ilgili yorumlarımı, değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler Türkiye'de gündemin ilk sıralarında işgal etmeye devam ediyor. Özellikle son ilan edilen NAVTEX'le yani denizcilere duyuruyla sondaj çalışmaları için Doğu Akdeniz'e açılan Oruç Reis sondaj gemisinin Antalya Limanı'na geri dönmesi iktidar tarafından Türkiye'nin tansiyonu düşürme amaçlı bir adımı olarak nitelendirildi. Ancak bu adımın atılması öncesinde Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika'da Med-7 zirvesi yapılmıştı. Buradan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a tam destek açıklaması geldi ve Türkiye'ye de gerilimi azaltma ve yeniden diyalog başlatma çağrısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğindeki bu toplantıda Macron'un sözleri Türkiye'de tartışma yaratmıştı. Özellikle bizim Türk halkıyla bir sorunumuz yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sorunlar yaşıyoruz demişti. Bunun üzerine muhalefetten de Erdoğan'a destek geldi. Türkiye bu tür dış politika konularında içeride tartışsak da dışarıda hükümetin, iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın yanındadır dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Ve bugün de yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığı açıklandı. Ama bunun öncesinde hafta içinde yaşanan olaylara baktığımız zaman 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var ve burada Doğu Akdeniz gerginliği nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tabii beraberinde Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye'ye yaptırımlar ele alınacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis 24 Eylül'e kadar Türkiye'den bir adım atmasını istemişti. 24 Eylül son tarih demişti. Onun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo cumartesi günü Lefkoşa'daydı. Hem Güney Kıbrıs'a destek verdi hem de 33 yıldır bu ülkeye uyguladıkları silah ambargosunu kaldırmıştı Amerika. Pompeo'nun öncesinde de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Güney Kıbrıs'taydı. O da arabuluculuk çağrısı yaptı Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında. Tabii tabloyu bu şekilde çizdiğimiz zaman hükümetin bir taraftan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını dile getirmesine karşılık Oruç Reis sondaj gemisinin Antalya Limanı'na çekilerek son anda demirlemesi belki de bir uluslararası baskıyı akla getiriyor. Ama dediğim gibi iktidarın bu konudaki yaklaşımı madem bu kadar Avrupa Birliği Yunanistan diyalog istiyor o zaman diyaloğa bir zemin hazırlanması gerekiyor şeklinde ifade edilebilir. Tabii dış politikada Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerin yanı sıra Libya'da da süreç işliyor. Gerek Fas'ta gerekse Montrö'de yapılan toplantılarda çatışan iki taraf yavaş yavaş bir uzlaşı metni ortaya çıkartmaya başladılar. Bunun yanı sıra Libya petrollerinin yeniden işletmeye alınması için de Hafter'in Amerika Birleşik Devletleri'ne taahhütte bulunduğu yönünde bir açıklama geldi Libya'daki Amerikan elçiliğinden. Burada da Türkiye biraz inisiyatifi kaybediyor gibi görünüyor diyebiliriz. Çünkü Trablus yönetiminin kendi içerisinde bir takım çatlaklar var. Bunun yanı sıra Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya doğrudan soruna ağırlıklarını koymuş vaziyetteler. Önümüzdeki günlerde Libya'da da yeni ve sıcak gelişmeler beklenmesi ihtimali yüksek. Tabii içeriye döndüğümüzde koronavirüs Türkiye gündeminin sağlık sorunlarıyla ilgili özellikle ilk sırasına yükselmiş durumda. Çünkü oldukça ciddi vaka sayısında ve vefat sayısında artış var. Hatta Türk Tabipler Birliği son 24 saat içerisinde bugün 5 sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Burada en önemli gelişmelerden bir tanesi sağlık çalışanlarının, doktorların giderek yaygın bir şekilde salgına yakalanmaları, hastalanmaları. Zaten hastanelerin kapasitesiyle ilgili yapılan açıklamalar her ne kadar kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmasa da Sağlık Bakanlığı'nın kendi ifadesiyle %60'ın üzerinde bir doluluk var yoğun bakım ünitelerinde. Eski hastanelerin, şehir hastaneleri için kapatılan eski devlet hastanelerinin, kamu sağlık kuruluşlarının da yeniden açılması gündemde. Burada da vatandaştan sürekli şekilde yasaklara uymaları, işte maske ve hijyen konusunda dikkatli olmaları isteniyor. İl valilikleri, hıfzı sağ kurulları her ilin kendi sürecine göre kararlar alıyor. Ancak bu kararlarla ilgili iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımına yönelik eleştiriler var. Sağlık Bakanı da bu konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Çünkü hafta sonu İstanbul Valiliği toplu alanlarda konserleri, toplantıları, eğlenceleri yasaklamıştı. Fakat 3-4 saat içerisinde bu karar geri alındı ve 12 Eylül'de getirilen bu yasak 14 Eylül'de başlamak üzere değiştirildi. Burada da 12 Eylül akşamı İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni üye yazım kampanyasıyla ilgili toplantısı vardı. Her ne kadar mesafe kuralına uyuluyor gibi görünse de yüzlerce, binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldiler. Bu eleştirilere yol açtı. Koronavirüs sadece muhalefet partilerinin ya da vatandaşın düğünlerinde mi yayılıyor, vatandaşın etkinliklerinde mi yayılıyor? İşte Cumhurbaşkanı miting yaptı Giresun'da bir hafta önce. Arkasından AKP'nin bu üye yazım kampanyası toplantısı. Onun öncesinde zaten Ayasofya'nın açılışına 350 bin kişinin katıldığı duyurulmuştu. Bütün bunlar eleştirilmiyor veya bunlara yasak getirilmiyor ama diğer bütün kesimlere bir yasak furyası, hatta cezalar söz konusu. Bu da tabii tartışmalara yol açan bir diğer gelişme ama Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi, özellikle üst yönetimde iki genel başkan yardımcısının ve çok sayıda milletvekilinin salgına yakalanmaları, korona teşhisi konulması üzerine genel merkezi belirsiz bir süre için kapattı. Ta ki bu konuda olumlu gelişmeler ortaya çıkana kadar CHP genel merkezi kapalı vaziyette, tüm personel evlerine gönderildi ve çalışmaların evden yürütüleceği açıklandı. Şimdi 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak okullarda. Burada süreç nasıl işleyecek? Velilere tamam okullar açılıyor ama çocuklarınızı isterseniz okula göndermeyebilirsiniz diyor Milli Eğitim Bakanı. Aynı şekilde veli toplantıları nasıl yapılacak? Bu da uzaktan iletişimle gerçekleştirilecek dendi. Fakat diğer taraftan da bilim insanlarının uyarıları var. Okulları açmayın, çocukları bu kadar büyük bir riske atmayın diye. Dolayısıyla koronavirüs salgını ve salgının hızla ilerleyişi, yaygınlaşması Türkiye'deki en güncel yaşamsal sorunlardan bir tanesi diyebiliriz. Bunun yanı sıra Halkların Demokratik Partisi eş başkanları bugün Edirne'de cezaevinde bulunan eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiler. Selahattin Demirtaş'la birlikte Hakkari Milletvekili de cezaevindeydi. Ona da bir ziyarette bulundular. Çünkü son birkaç gündür iktidara yakın medya kuruluşlarında Selahattin Demirtaş'ın yeni bir parti kuracağı yönünde iddialar ortaya atılıyordu. HDP'de bir bölünme yaşanacağı dile getiriliyordu. Bu ziyaret bir anlamda birlik beraberlik gösterisi oldu diyebiliriz. Çıkışta zaten Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptıkları açıklamada Selahattin Demirtaş'ın adının başka bir partiyle anılmasından dahi çok büyük üzüntü duyacağını söylediğini belirttiler. Böyle bir ayrışma söz konusu değil. Selahattin Demirtaş HDP'nin onursal eş genel başkanıdır. Dolayısıyla biz kendisiyle HDP'nin barış planlarını konuştuk. Haziran'da uygulamaya koyduğumuz barış aksiyonunu ele aldık. Önerilerini, tavsiyelerini dinledik ve bunları da partimizin Merkez Yönetim Kurulu'nda değerlendireceğiz dediler. Buradan da Mithat Sancar. Dolayısıyla HDP cephesinde de böyle bir gelişme yaşandı. Haftanın en önemli ekonomi gelişmesi kuskusuz Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiydi. Ondan önce de 21 Ağustos'ta Fitch Ratings aynı şekilde Türkiye'nin görünümünü durağından negatife çevirmişti. Arda arda gelen bu not indirimleri tabii Türkiye ekonomisini özellikle uluslararası piyasalardaki algı açısından zorlayacak bir gelişme. Ama iktidar cephesi ve sözcülere bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun Türkiye ekonomisine yönelik bir senaryo olduğunu dile getirdi. Hatta notu düşüren kuruluş Moody's olmasına karşın Standard & Poor's'a tepki gösterdi. Ki Türkiye Standard & Poor's'la 2013'ten bu yana sözleşmesini feshetmiş durumda. İşte para mı istiyorsun not vermek için Standard & Poor's? İşte ne yaparsan yap, Türkiye ekonomisine hiçbir şey yapamazsın gibisinden bir meydan okuma gerçekleşti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de bu kuruluşları tetikçilikle suçladı. İşte bir üst akıl var, Türkiye ekonomisine komplo yapıyorlar dedi. Ama tabii bütün bunlar içeriye yönelik söylemler. Bu raporların, not indirimlerinin mutlaka bir uluslararası yansıması olacak. Çünkü uluslararası yatırımcılar bu tür kuruluşların yatırım yapmayı düşündükleri ülkelerle ilgili değerlendirmelerine, risk uyarılarına, tespitlerine çok önem veriyorlar. Zaten Türkiye'ye de uzunca bir süreden bu yana dış kaynak girişi hemen hemen durmuş vaziyette. Gerek Moody's gerekse Fitch, buradan ötürü Türkiye ekonomisinde bizde bir kırılganlık yaşandığını, döviz rezervlerinde sıkıntı olduğunu, ekonominin kurumsal ve yönetsel yapısında da ciddi erozyonlarla karşı karşıya kalındığını dile getiriyorlar. O yüzden de bu not indirimleri iktidarın oldukça tepkisini çekti diyebiliriz. Dolayısıyla Ankara'dan sizlere iç ve dış politikadaki, ekonomideki gelişmelerle ilgili aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ben Zülfikar Doğan, bir başka programda karşınızda olmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicilerim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.